Ayrım 9. Bay Bergère Paris'te. Anatole France. Sayfa 108. 18. Bay Felix Paneton, Şanzelize'den Zafer Anıtı'na doğru yürürken, senato seçimlerini kazanıp kazanamayacağını düşünüyordu. Henüz adaylığını koymamıştı. Bay Paneton, Bonaparte'la aynı görüşteydi. Önce harekete geç, sonra düşün, sonra gene hareket. Seçimlere katılacak iki liste şimdiden belliydi. Önceki dönem görev yapmış dört senatör yeniden aday olmuşlardı. Lapratöye, Gobi, Manken ve Lettre, diğer liste milliyetçilerin listesiydi. Brice Comte, Albay Despoter, eskiden üst kademeden bir memur olan Bay Leron ve Kasap Lafoli. Seçim sonuçları üzerine tahmin yürütebilmek zordu. Geçen dönem görev yapmış senatörler yumuşak başlı seçmenlerine uzun süren bir yasama deneyimine sahip olduklarını, Gambetta'nın başlattığı ve kökleri Cumhuriyet döneminin başlangıcına kadar uzanan liberal ve otoriter gelenekleri benimsediklerini söylüyorlardı. O güne kadar yaptıkları seçkin hizmetleri sayıyor, bol vaatte bulunuyorlardı. Kalabalık ve disiplinli bir seçmen toplulukları vardı. Herkesin tanıdığı bu senatörler doktrinlerine öyle bağlıydılar ki şartlar gerektirdiği zaman verdikleri ödünler bile bu doktrini güzelleştirmekten başka bir sonuç doğurmuyordu. Bunlar iyi tanıdığımız eski tip oportünistlerdi ve şimdi radikal olduklarını söylüyorlardı. Dreyfus davası sırasında dördü de askeri mahkemeye derin saygı duyduklarını ifade etmişler. Hatta aralarından biri daha da ileri giderek şefkat duyguları taşıdığını söylemişti. Eski bir dava vekili olan Gobi, askeri mahkeme lafı geçince gözyaşlarını tutamıyordu. En yaşlarından biri olan, Cumhuriyet'in kahramanlık dönemlerini yaşamış ve büyük mücadelelere adını yazdırmış olan Lapratöy'e, ortadan söz ederken o kadar duygulanıyor, öylesine derin şefkat duyguları ifade ediyordu ki, güçlü ve kalabalık bir kurumdan değil, savunmasız küçük bir kız çocuğundan söz ettiğini sanırdınız. Bu dört senatör, yetkilerin geri alınması yasasına oy vermişler. Dreyfus davasının yeniden görülmesini isteyenlerin tahriklerine hükümetin son vermesini istemişlerdi. Bunlar vilayetin Dreyfusçularıydı. Vilayette başka Dreyfusçu yoktu. Sürekli milliyetçilerin saldırılarına göğüs germek zorunda kalıyorlardı. Manken'in bir Yargıtay üyesinin kaynağı olması hoş karşılanmıyordu. Liste başı olan Lapratöle ise töhmet altındaydı. Hakkındaki iddialar bütün listeyi lekeliyordu. Bir sürü iş çevirdiğini herkes biliyordu ama asıl mesele bir takipsizlik kararı ile ilgiliydi. Panama olayı sırasında tutuklanmaktan kıl payı kurtulmuştu. O günlerde saygıdeğer bir görünüş kazanmak için sakal bırakmış, rahibe ve dindar kadınlar gibi giyinmiş, karısı ve kızının ittiği arabasıyla kıyı boyunca kara ağaçlar bulvarında günlük gezintiler yapmış, değneğinin ucuyla kuma şekiller çizmişti. Bu arada hiç kimseye sezdirmeden savunmasını hazırlıyordu. İşte bu takipsizlik kararı savunma yapmasına gerek bırakmamıştı. Aradan geçen zaman içinde kendini toparlamış, gene de milliyetçilerin baş hedefi olmaktan kurtulamamıştı. Panamacı olduğu halde Dreyfusçu olduğu da iddia edilmişti. Ledru durmadan Lapratöllet'in seçimleri kaybetmelerine sebep olacağını ileri sürüyordu. Bu endişesini Worm Clavlen'e açtı. Vali Bey, biliyorsunuz ki Lapratöle Cumhuriyet'e ve ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuştur. Acaba onu siyasi hayattan çekilmesi gerektiğini ikna edebilir miyiz? Vali listede değişiklik yapmadan önce iyice düşünmesi gerektiği cevabını verdi. Bu arada Bayan Worm Clavlen'in vilayete soktuğu La Croix gazetesi eski senatörlere karşı ateşli bir kampanya yürütüyordu. Bu gazete ustaca oluşturulan milliyetçi aday listesini destekliyordu. Bay de Bresse, çok sayıdaki kralcının eski bir yüksek dereceli memur ve tarikatçı papaz avukatı olan Bay Leron kilise yanlılarının silik bir ihtiyar olan Albay Despoter de orduya destek verenlerin oylarını alıyordu. Dreyfus davası sırasında Albay, sahtekarlara övgüler düzmüş ve Albay Henry'nin dul karısına yardım edilmesini önermişti. Kasap Lofoli ise henüz köylülükten kurtulamamış olan işçilere yakın geliyordu. Breselen'in 200 binden çok oy alarak seçileceği kanaati yaygındı. Bay Worm Clavlen, Endişeliydi. Milliyetçi adayların seçim bildirgesi La Croix'da yayınlanınca iyice huzuru kaçtı. Bildirge Cumhurbaşkanı'na sataşıyor, Senato'yu kümese veya domuz ahırına benzetiyor, Bakanlar Kurulu'nu da bir ihanet şebekesi olarak görüyordu. Bu liste kazanırsa ben yerimden olurum diye düşündü vali. Karısına sesini yükseltmeden, La Croix'yı vilayette dağıtmakla hata ettin dedi. Karısı bunun üzerine şu cevabı verdi. Biz Yahudiyiz. Katoliklerden çok daha fazla Katolik gözükmek zorundayız. Şimdiye kadar bunun çok faydasını gördük. Vali, evet öyle diye karşılık verdi ama galiba biraz ileri gittik. Vercingetorix'e benzediği için kendini milliyetçilere yakın hisseden vali sekreteri Bay Lacarelle, Bresse'nin listesinin kazanacağı yönünde tahminlerde bulunuyordu. Worm Clavelin'in iyice keyfi kaçmıştı. Ucunu çiğnediği dumanı tüten prolarını koltuk kolluklarında unutuyordu. İşte tam o sırada Bay Felix Panetton validen bir görüşme talep etti. Felix Panetton, Panetton de la Barge'nin en küçük kardeşiydi. Orduya mal satardı. Yedirip içirdiği ve giydirdiği bu kurumu sevmemesi imkansızdı. Milliyetçiydi ama hükümet yanlısı bir milliyetçiydi. Lübe ve Waldeck Russo sınıfındaydı. Görüşlerini saklamıyordu. Savunduğu düşünceleri anlamanın zor olduğu söylendiği zaman şu karşılığı veriyordu. Bence anlaşılabilir. Önemli olan böyle düşünebilmek. Yani Panetton hem milliyetçiydi hem de hükümetten yanaydı. Hükümete karşı çıkmak zor değil ki. Bunu her zaman yapabilirsiniz diyordu. Ona göre acele edip hükümetle aralarını zamansızca bozanlar sonradan pişman olmuşlardı. Hükümet çok zayıf bile olsa son anda toparlanıp bir yumruk atabilirdi. Ona bu bilgece düşüncelere nasıl ulaştığını sorsaydınız, bakanlık emrinde bir müteahhit olduğu cevabını alırdınız. Hırslıydı ama hırslarını işine, tablolara ve kadınlara olan tutkusuna zarar gelmeden gidermeye çalışıyordu. Paris'le fabrikası arasında gidip gelirdi ve 3-4 tane evi vardı. Panetton radikal görüşle saf milliyetçi görüş karışımı bir düşünceye dayanarak adaylığını koymaya karar verdikten sonra Vali Worm Clavelin'i ziyarete gitti ve ona şunları söyledi. Vali Bey, hoşunuza gidecek bir önerim var. Bu önerimi kabul edeceğinizden eminim. Siz Laboratoire listesinin başarı kazanmasını istiyorsunuz. Bu çok normal. Düşüncelerinize saygı duyuyorum. Benim aynı düşünceleri paylaşmamı beklediğinizden eminim. Bresse listesinin kazanmasını istemiyorsunuz. Bundan doğal bir şey yok. Ben size yardımcı olabilirim. Yanıma 3 arkadaşımı alarak bir milliyetçi adaylar listesi daha oluşturabilirim. Bizim vilayetimiz milliyetçidir ama ılımlıdır. Bu durumda ben hem milliyetçi hem de cumhuriyetçi bir programla ortaya çıkarım. Tarikatçı papazlar karşı çıksalar dahi piskoposluk benden yana olur. Siz üzerime gelmez bana karşı iyimser bir tarafsızlık politikası sürdürürsünüz. Böylece Laboratoire listesinden fazla oy çalmamış olurum. Tersine Bresse listesinden daha çok oy kaparım. Üçüncü turda seçilmeyi umut ediyorum. Daha iyi bir sonuç beklemediğimi itiraf etmeliyim ama sonuç sizin için iyi olacak. Aşırılar başarı kazanamayacak. Worm Clavelin yanıt verdi. Bay Panetton, bilirsiniz. Size öteden beri yakınlık duyarım. Yapmak lütfunda bulunduğunuz bu ilginç teklif için size teşekkür ederim. Konuyu düşünecek ve cumhuriyetçilerin çıkarı ne gerektiriyorsa onu yapacağım. Hükümetin görüşünü öğrenmeye çalışacağım. Ardından Bay Panetton'a bir pro ikram etti. Paris'ten mi geldiğini, Variyete tiyatrosundaki son oyunu görüp görmediğini sordu dostça. Bu soruyu o tiyatrodaki bir aktristin Bay Panetton'un metresi olduğunu bildiği için sormuştu. Panetton'un kadınlara çok düşkün olduğu söylenirdi. Şişman, 50 yaşlarında, esmer, kel, baş omuzlarına gömülü ve dediklerine bakılırsa nükteden biriydi. Panetton, Vali Worm Clavelin'le görüştükten birkaç gün sonra Şanzelize'de yürüyordu. Seçim koşullarının İyi geliştiğini, kampanyanın bir an önce açılması gerektiğini düşünüyordu. Ama tam listeyi açıklamak üzereyken adaylarından biri Bay Termond vazgeçmişti. Bay Termond, aşırıların listesinden kopamayacak kadar ılımlı bir insandı. Aşırıların gittikçe artan sevgi gösterileri onu listeden ayrılmasına engel olmuştu. Bunu beklemiyordum diye düşünüyordu Panetton. Zararı yok. Termond yerine listeye Gromans'ı alırım. Mülk sahibidir ve toprakların tümü ipotekli. Seçim bölgesinde bu durumdan dolayı zarar görmez. Şu an Paris'te. Gidip kendisiyle görüşeyim. Tam o anda Bayan Gromans'ı gördü. Topuklarına kadar inen vizon bir manto giymişti. Enfes bir kadın diye geçirdi içinden. Ona, sizi görmek ne kadar güzel dedi. Bay de Gromans nasıl? İyi. Bayan de Gromans, kocasının hatırı sorulduğu zaman kötü niyet arardı hep. Müstehsi bir alaycılık bulurdu bu sorularda. Sizinle biraz yürümeme izin verir misiniz? Size ileteceğim önemli konular var. Önce, buyurun. Mantonuz sizi çok agresif gösteriyor. Çok hoş, küçük bir vahşi kız. Bunlar mı önemli konular? Bir dakika, Bay de Gromans'ın mutlaka senatörlüğe adaylığını koyması gerekiyor. Fransa'nın menfaatleri bunu gerektiriyor. Bay de Gromans milliyetçi değil mi? Bayan de Gromans alınmış gibi. Entelektüel değil tabii dedi. Cumhuriyetçi mi? Cumhuriyetçi mi? Durun ama. Kralcıdır, anlıyor musunuz? Evet evet anlıyorum. Bay de Gromans gibileri cumhuriyetçilerin en iyileridir ve onu milliyetçi cumhuriyetçiler listemizin en iyi yerine koyacağız. Diadone'nin seçileceğini mi sanıyorsunuz? Evet bayan, buna inanıyorum. Piskopos bizden yana. Diğer yandan milliyetçi inanç ve duygular taşıyan ama görevleri ve çıkarları nedeniyle hükümete bağlı seçmenler var. Seçilmese bile idare ve hükümet Bay de Gromans'a girişiminden dolayı minnettar kalacak. Onurlu bir yenilgi olacaktır onunki. Size de sır vereyim. Worm Clavlen bizim girişimimizi destekliyor. O zaman Diadone'nin seçimlere girmesinde bir sakınca göremiyorum. Kabul edeceğinize söz veriyor musunuz? Kendiniz görüşün onunla. Bay de Gromans sizden başka kimsenin sözünü dinlemez. Öyle mi dersiniz? Bundan eminim. O halde anlaştık. Hayır durun, henüz tam anlaşmadık. Böyle ayaküstü halledemeyeceğimiz bazı ayrıntılar var. Beni ziyarete gelin. Size Baudin'in tablolarını göstereceğim. Yarın gelin. Bay Felix Paneton, Bayan de Gromans'ın kulağına Europa mahallesinde asude bir sokaktaki evinin adresini fısıldadı. Şanzelize'deki büyük ve yasal dairesinden hayli uzakta eskiden bir sosyete ressamı tarafından inşa ettirilmiş bir konağı vardı. Demek ki çok acele bu iş. Evet çok acele. Düşünün bayan, seçim kampanyasının bitimine 3 hafta kaldı ve Bresse 6 aydır çalışıyor. Biz daha yeni başladık. Aman sizin şu kimin yaptığı demiştiniz? Baudin'in. Ha evet, görmem gerekir mi onları? Mutlaka görmeniz gerekir. Mutlaka mı? Lütfen sözlerime kulak verin. Karar sizin. Eşinizin adı özellikle pek tanınmadığı kırsal bölgelerde bayağı etkili. Onu listemize koymak istediğim zaman direnenler oldu. Hala da var. Bana bu direnişi kırma gücünü vermeniz lazım. Sizin dostluğunuz bana nasıl desem karşı konulmaz bir mücadele azmi verebilir. Bana tam bir destek vermezseniz korkarım kendimi toparlamam zor olacak. Ama şu sizin şeylerinizi neydi unuttum. Görmeye gelmem doğru olur mu? Nasıl? Paris'teyiz ama. Vatan ve ordu için geleceğim. Fransa'yı kurtarmak gerek. Tabii. Bayan Paneton'a dostluk duygularımı iletin lütfen. Baş üstüne sevgili bayan. Yarın görüşmek üzere. 19. Bay Felix Paneton'un küçük konağında sosyete ressamının eskiden atölye olarak kullandığı büyük bir oda vardı. Paneton bu odayı zengin ve cömert bir antika meraklısı gibi deneyimli bir çapkın ustalığıyla döşemişti. Değişik şekillerdeki kanepe, sedir ve divanları belli bir sırayla yerleştirmişti. Odaya girdiğinizde sağa baktığınız zaman mavi ipek kaplı bir kanepe görürdünüz. Kollukları kuğu boynu biçimindeydi ve Parisli Napolyon'un Romalı Tiber gibi eski örf ve adetlere dönüş yaptığının ispatıydı. Sola doğru bu ve kumaşı kaplı, kol dayama yerleri halı örtülü bir kanepe daha vardı. Onun yanında Latin çiçeği tarzında üstünde Türk örgüsü bir halı bulunan küçük bir ahşap sedir, az ötesinde de Bayan Damur'dan satın alınmış döşemesi koyu kırmızı oymalı kadifeden mobilyası yaldızlı ahşaptan büyük bir sedir bulunuyordu. Yine solda gelincik renkli atlas kumaşla kaplı, alçak ve geniş bir divan gözü çarpıyordu. Odanın en sonunda da gölgede kalan bir köşede pembe, doğu tarzı bir divan, divanın üzerinde de çok yumuşak kuş tüyü bir yastık vardı. Bu divanın solunda da Baudin'in tablolarının bulunduğu oda yer alıyordu. Kapıdan giren bayan ziyaretçiler, divan, kanepe ve sedirlerin hepsini birden görebildikleri için ahlaki niteliklerine ve o anki ruh hallerine göre bir seçim yapabilirlerdi. Odaya girdikleri zaman Paneton onların davranış ve bakışlarını izler, hangisini seçeceklerini tahmin etmeye çalışır ve istedikleri yere oturmalarını sağlardı. Ziyaretçiler arasında en ahlaklı olanlar hemen küçük mavi kanepeye yönelirler, eldivenli ellerini kuğu boynunun üzerine koyarlardı. Gururlu kadınların oturabileceği yaldızlı ahşap ve Cenova kadifesinden yapılmış bir Parma veya Modena düşesinin eskiden taht olarak kullandığı yüksekçe bir koltuk bile vardı. Parisli kadınlar rahatça bove kumaşı kaplı kanepeye uzanırlardı. Yabancı prensesler genellikle sedirlerden birini seçerlerdi. Üzerinde hem oturulan hem konuşulan eşyaların bu usta düzeni sayesinde paneton nasıl davranması gerektiğini hemen anlardı. Bütün ahlaki kurallara uyar, tavırlarında sert ve ani değişiklikler olmamasına özen gösterirdi. Bu sayede hem ziyaretçisi hem de kendisi ilk nezaket cümleleriyle Baudet'in tabloları arasında gereksiz uzatmaların sıkıcılığından kurtulmuş oluyorlardı. Paneton kendine güvenli ve hakim olmaktan gurur duyardı. Paneton, Bayan de Gromans'ın gösterdiği inceliğe hayran kaldı. Bayan de Gromans, Parma ve Modena tahtına hiç bakmadı. Kuğu boyunluyu es geçti ve Parisli kadınlar gibi çiçekli bove kanepeye oturdu. Clotilde, vilayetin az sayıdaki tarım aristokratı içinde epey zaman geçirmiş, iyi eğitim almamış genç erkeklerle gezip tozmuştu. Ama şimdi hayatın gerçeklerini kavruyordu. Çektiği para sıkıntısı zekasını çok geliştirmiş, sosyal ödevlerin ne anlama geldiğini kavramaya başlamıştı. Paneton'u çok itici bulmuyordu. Bu kel, simsiyah saçları şakaklarına yapışan, fırlak gözlü, beyin kanaması geçiyor izlenimi veren adamı gördükçe gülecek gibi oluyor. Sonra neşesi çabucak yerine geliyor, az çok çirkin bu adamın şakaklarından zevk almaya başlıyordu. Epey doğal sayılabilecek sıkıntılı birkaç dakikadan sonra durumun iğrenç ve sıkıcı olmadığını anladı. Her şey yolunda gitti. Bove'den sedire, sedirden büyük sedire geçiş uygun bir şekilde gerçekleşti. Doğu tarzındaki divan üzerinde durmayı gereksiz görüp Bove'den tabloların bulunduğu odaya geçtiler. Clotilde tablolara bakmayı aklına getirdiği zaman o da zaten bu erotizan ressamın tablolarındaki gibi kadın elbise ve iç çamaşırlarıyla dolmuştu. ''Aa, modern tablolar bunlar demek.'' ''Evet, tabloların adı Çapkın Bahçıvan ve Boş Sadak'tı.'' Paneton bu iki guaj resmin tanesini Godard'daki satışlardan 60 bin franka almıştı. Tabii resimleri bu şekilde kullanmak ona çok daha pahalıya geliyordu. Şimdi Paneton hem sakin hem biraz melankolik bir ruh hali içinde olgunlukla bu zarif, kibar ve rahat kadını seyrediyor, güzelliğiyle gururlanıyor ve kadın parça parça hem sosyal karakterini hem de elbiselerini giydikçe gururu artıyordu. Bayan de Gromans adayların adlarını sordu. Paneton sanayici, Diodone de Gromans mülk sahibi, Hornerol doktor, Mulo kaşif. Mulo mu? Mulo'nun oğlu, Paris'te yaşarken borçları artıp duruyordu. Babası onu dünya gezisine gönderdi, oğlunun kaşif olmasını istiyordu. Lisede bir kaşif olması iyidir. Seçmenler onun mallarına yeni pazarlar bulabileceğini umar. Bundan gurur duyarlar. Bayan de Gromans gittikçe ciddileşiyordu. Senato adaylarının seçim bildirgesini sordu. Bay Paneton bildirgeyi özetledi. Ezbere bildiği bölümleri aynen tekrarladı. Her şeyden önce huzur vaat ediyoruz. Brese ve milliyetçiler huzur üzerinde fazla durmamışlar. Bir işimiz daha var. Atsız partiyi yıpratacağız. Bayan de Gromans sordu. Atsız parti nedir? Bize göre atsız parti rakiplerimizin partisi. Rakiplerimize göre de bizim partimizdir. Hiç şüphe etmeyin. Hainleri, satılmışları yıpratacağız. Biz paranın egemenliğine karşı mücadele ediyoruz. İflas etmek üzere olan küçük soylar için çok önemli bir slogandır bu. Her türlü gericiliğe düşmanız ve bütün maceracı politikaları reddediyoruz. Fransa barıştan yanadır ama bir gün kılıcını çekerse ve benzeri ve benzeri. Fransa hayranlık duyduğu milli ordusuna hem gurur hem şefkatle kol kanat gerer. Bu cümleyi biraz değiştirmek gerek. Neden? Çünkü her iki seçim bildirgesinde de var. Hem milliyetçilerinkinde hem ordu düşmanlarınkinde. Diodone'nin seçileceğine söz veriyor musunuz? Ya Diodone seçilecek ya Gobi. Ne diyorsunuz? Ya Diodone ya Gobi mi? Diodone'nin seçileceğinden emin değil idiyseniz bana daha önce söylemeniz gerekirdi. Ya Diodone ya Gobi ne demek? Bunu ikisi aynı şeymiş gibi söylüyorsunuz. Aralarında fark var elbette ama her iki halde de Brese başarısızlığa uğrayacak. Brese'nin bizim dostumuz olduğunu biliyorsunuz. Benim de dostumdur ama dediğim gibi her iki halde de başarısızlığa uğrayacak. Bu başarısızlıkta Bay de Grumans'ın payı olacağı için vali ve hükümet ona minnet duyacaklar. Seçim sonucu ne olursa olsun siz yeniden Bodin'in tablolarını görmeye gelin ve kocanızı siz hangi göreve gelmesini istiyorsanız o göreve getirin. Elçi olsun. 28 Ocak seçimlerinde Brest Kontu Albay Despoter, eski memur Leron ve kasap La Folie'den oluşan milliyetçiler listesi ortalama 100 oy aldı. İlerici cumhuriyetçilerin listesi Felix Paneton, sanayici, Diodone de Gromans, mülk sahibi, Mulo, kaşif ve Fernorel, doktor ortalama 130'ar oy aldılar. Panama olayına karışan Lapratole ancak 120 oy toplayabildi. Önceki dönemin 3 senatörü Radikal Cumhuriyetçiler ortalama 200'er oy aldılar. İkinci turda Lapratole'nin oyları 60'a düştü. Üçüncü turda önceki dönemin 3 radikal senatörü olan Gobi, Manken ve Ledru ile ilerici milliyetçilerden Felix Paneton senatör seçildiler. 9. ayrımın sonu sayfa 118.